Ayrım 1, Shogun, James Clavell. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. Baskı Mayıs 1981. Özgün adı Shogun, Türkçe'ye çeviren Gülten Suveren. Bu kitap 541 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Kasım 2010. Okuyan Levent Filyoz. Giriş. Fırtınanın şiddetini hissediyordu adam. 3 gün içinde karaya erişemezlerse ölüp gideceklerini de biliyordu. Bu sefer de çok insan kaybettik diye düşündü. Ölü bir filonun baş kılavuzuyum ben. 5 gemiden sadece biri kaldı. Bu geminin 107 kişilik personelinden de sadece 28 kişi. İşlerinden de yalnız onu yürütebilecek halde diğerleri ölmek üzere. Kaptanımız da bunların arasında. Yiyecek bitti, su da öyle sayılır. Kalan su acı ve pis. Adamın adı Blackthorn'du. O sırada iskele tarafında gözcülük eden dilsiz Salamon dışında güvertede yapayalnızdı. Erasmus adındaki 260 tonluk ticaret savaş gemisi 3 direkliydi ve 20 topla donatılmıştı. Yeni dünyadaki düşmanları kovalamak için yollanan ilk kuvvetten geriye kalan tek gemiydi. Sefere 496 gönüllü katılmıştı. 2 kılavuz, 1 güverte subayı, İngiliz dışında hepsi Hollandalıydı. Onlara yeni dünyadaki İspanyol ve Portekiz topraklarını yağma edip yakmaları, ticaretlerine ağır darbe indirmeleri emredilmişti. Denizciler Pasifik'te Hollanda'nın egemenliğini sağlamak için kendilerine üsler kuracak ve 3 yıl içinde de vatana döneceklerdi. Protestan Hollanda 40 yıldan daha uzun bir süredir Katolik İspanya ile savaştaydı. İspanyol İmparatorluğu'nun hala bir parçası sayılan Hollanda, nefret ettiği İspanyol efendilerinin boyunduruğundan kurtulmaya çalışıyordu. Hollanda'nın tek müttefiki de 70 yıl kadar önce Roma'daki papalığa kafa tutarak protestan olan İngiltere'ydi. 20 yıldır İspanyollarla savaşan İngiltere, 10 yıldır da açık açık Hollandalılarla birleşmişti. Gemi yana yatarken fırtına da şiddetlendi. Yelkenler iyice küçültülmüştü. Ama rüzgar ve met gemiyi karanlık ufuklara doğru sürüklüyordu. Blackthorn kendi kendine "Orada fırtına devam ediyor," dedi. "Çok da kaya var. Üstelik bilinmeyen bir deniz." "İyi. Bütün ömrümce denize kafa tuttum ve hep kazandım. Yine de kazanacağım." Magellan Boğazı'ndan ilk geçen İngiliz kılavuzuydu. Evet, oradan geçen namussuz Portekizlilerle alçak İspanyollardan sonra bu Asya sularına giren ilk kılavuz kaptandı. Bu denizlerde ilk İngiliz. Yine rüzgarı kokladı, civarda kara yoktu. Gözleriyle okyanusu araştırdı. Deniz iyice kabarmış ve pis kurşuni bir renk almıştı. Sancak tarafında yine döküntülü kayaları gördü. Bir aydan beri bu kayalar onları tehdit ediyor ama karaya benzer bir şey gözükmüyordu. "Bu okyanus sonsuz," diye düşündü. "İyi, sana da bunu öğrettiler zaten. Bilinmeyen denizlerde yelken açacak ve oraların haritalarını çıkarıp vatanına döneceksin." "Vatanımdan uzaklaşalı ne kadar oldu?" "1 yıl, 11 ay ve 2 gün." Blackthorn açlıktan bitkin haldeydi. Ağzı ve vücudu iskorbüt yüzünden sızlıyordu. Kendisini zorlayarak pusulaya bakıp rotayı hesaplamaya çalıştı. Rotayı defterine geçirdikten sonra okyanusun bu bölümünde güvende olacaktı. Kendisi güvende olunca gemisi de öyle sayılırdı. Böylece Japonya'yı da bulabilirdi. "Elime geçecek serveti aldıktan sonra batıya yelken açıp vatanıma döneceğim. Dünyayı dolaşan ilk İngiliz kılavuz kaptan ben olacağım. Asla oğlumun başı üzerine yemin ederim." Yüzünü yakan rüzgar uyanık kalmasını sağlıyordu. O ara uyumak budalalık olurdu. Çünkü bu uykudan bir daha uyanılamazdı. Tutulan sırt kaslarını rahatlatmak için gerindi ve pelerinine daha da sıkı sarındı. Sonra sabırla yerine oturup karanın gözükmesi için duaya başladı. "Aşağıya in kılavuz, istersen bu vardiyada ben kalırım." Merdivenden çıkan üçüncü kaptan Hendrick'in yüzü yorgunluktan kül gibi olmuş, gözleri çukurlaşmıştı. Adam parmaklıklara dayanarak öğürdü. "Hollanda'dan ayrıldığım güne lanetler olsun." "İkinci kaptan nerede Hendrick?"
"Ranzasında, bir daha da oradan kalkabileceğini sanmıyorum."
"Ya süvarimiz?" Henrik tükürük gibi konuştu. Yiyecek ve su isteyerek inliyor. Kendisine bir piliç kızartıp gümüş tepsiye koyarak bir şişe konyakla getireceğimi söyledim. Henrik bir küfür salladı. Dilini tut. Öyle yapacağım kılavuz. Fakat süvari kurtlanmış bir ahmak ve onun yüzünden hepimiz öleceğiz. Aşağı in, şafak vakti gelirsin. Henrik güç bela diğer iskemleye çöktü. Aşağısı ölüm kokuyor. İtirazın yoksa bu vardiyayı alayım. Rotamız nedir? Rüzgar bizi nereye götürürse. Söz verdiğin kara nerede? Japonya nerede?
İleride.
Daima ileride. Bize bilinmeyen yerlere gitmemiz için emir verildi. Ama şimdiye dek güven içinde evimize dönmemiz gerekirdi. Karınlarımız da doymuş olacaktı.
Ya aşağıya in ya da dilini tut.
Henrik somurtarak uzun boylu sakallı adama bakmaktan vazgeçti. Neredeyiz diye sormayı istiyordu. Senin gizli rota defterini neden göremiyorum sanki? Fakat böyle sorular bir kılavuza özellikle ona sorulmazdı. Ama yine de diye düşündü. Hollanda'dan ayrıldığım zamanki kadar sağlam ve güçlü olsaydım o zaman beklemezdim. Şu gri mavi gözlerini bir yumrukta patlatır, yüzündeki o çıldırtıcı hafif gülüşü siler ve seni hak ettiğin cehenneme gönderirdim. Sonunda kılavuz kaptan ben olurdum. Böylece gemiyi bir yabancı değil bir Hollandalı yönetir ve sırlarımız da bizde kalırdı. Çünkü kısa süre sonra siz İngilizlerle savaşa gireceğiz. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Denize ve dolayısıyla bütün ticaret yollarına egemen olmak. Yeni dünyayı yönetimimize almak ve İspanya'yı boğmak. Henrik birden belki de Japonya diye bir yer yok deyiverdi. Var, kuzey enlemlerinden 30'da 40 arasında. Artık dilini tut ya da aşağıya in. Henrik aşağıda ölüm var kılavuz diye söylenerek gözlerini ileriye dikip kaldı. Blackthorn iskemlesinde kımıldandı. Vücudu her zamankinden daha fazla acı veriyordu. Pek çoğundan daha talihlisin diye düşündü. Henrik'ten de talihlisin. Yok, talihli değil, dikkatli. Diğerleri uyarıma rağmen meyvelerini çabucak yiyip bitirirken sen bunları sakladın. Onun içinde ötekiler kanama geçiriyor, bağırsakları berbat, gözleri acı veriyor ve dişleri dökülüyor. Ama buna karşılık senin iskorbütün hafif. Bu adamlar neden ders almıyorlar? Süvari dahil gemidekilerin hepsinin kendisinden korktuğunu biliyordu. Çoğu kendisinden nefret etmekteydi. Fakat bu da doğal sayılırdı. Çünkü denizde gemiye kumanda eden kılavuzdu. Rotayı çizip gemiyi yöneten, onları limandan limana götüren kendisiydi. Seferler tehlikeliydi. Çünkü elde bulunan pek az seyri sefer haritası işe yaramayacak kadar belirsizdi. Hem enlemleri saptamaya da olanak yoktu. İngiliz, Hollandalı ve Fransız denizcilerin kendi denizlerinin seyri sefer haritaları vardı. Fakat dünyanın büyük bölümünde sadece Portekizlilerle İspanyollar dolaşıyorlardı. Bu iki ülkede rota defterlerini çok gizli tutuyordu. Magellan Boğazı'nı da Ümit Burnu'nu da Portekizliler bulmuşlardı. Böylece Portekizlilerle İspanyollar Asya'nın deniz yollarını birer ulusal servet gibi koruyordu. Hollandalı ve İngiliz düşmanları da bu seyri sefer haritalarının peşindeydiler. Ne var ki böyle bir haritaya ancak onu çizen kılavuz güvenebilirdi. Çünkü bunlar kopya edilirken ve dilden dile çevrilirken her zaman hatalar yapılırdı. Bazen bu hatalar kasıtlıydı. Bu nedenle de o denizlerde hiç olmazsa bir kez dolaşmamış olan bir kılavuz kaptan bu haritalardan emin olamazdı. Fırtına birden daha şiddetlenmişti. Blackthorn gür sesiyle "Herkes güverteye!" diye bağırdı. Henrik onun sesiyle kendisine geldi. Olanca sesiyle haykırmaya başladı.
"Kaybolduk!"
"Mürettebatı güverteye topla namussuz! Uyuyordun!" Blackthorn onu iterek dümene sarıldı ve bütün gücüyle iskeleye doğru kırdı. Dalgalar güverteyi ıslatıyordu. Tekne karaya çarpmış gibi birden sarsıldı, sonra doğruldu. O sırada Wink ve başka bir adam koşarak güverteye çıkıp dümeni tutabilmesi için Blackthorn'a yardıma geldiler. Wink birden "Tam karşıda kaya var!" diye haykırdı. Blackthorn ve diğer adam dümeni sancağa doğru kırdılar. Gemi bir an durur gibi oldu, sonra kayaların geminin yanına çarptığını duydular. Fakat çarpma hafifti ve kayanın sivri ucu parçalandı. Gemidekiler rahat bir soluk aldılar. Şiddetli bir yağmur başlamıştı. Gemi girişinde bir girdap olan bir boğaza daldı. Wing ve öteki gemici yelkenleri kısaltmaya gitmişlerdi. Blackthorn bütün çabasına rağmen dümeni doğrultamıyordu. Yardım isteyerek haykırdıysa da sesini duyan olmadı. Yandaki kayalara çarpan dalgalar dönüp gemiye saldırıyorlardı. Gemi girdaba kapılmış suyun dibine çekilir gibiydi. Blackthorn birden hiddetle kükredi. Fırtınanızın belasını versin. Ellerinizi gemimden çekin. Dümen tekrar dönerek Blackthorn'u fırlatmaya kalktı. Burun bir kayaya çarptı ve parçalanırken donanımın bir kısmını da birlikte götürdü. Sonra tekne düzeldi ve bir yay gibi bükülen baş direk çatırdayarak kırıldı. Güvertedeki adamlar baltalarla hemen donanıma saldırdılar. Kırılan direğin halatlarını kestiler, kırılan direk yandan denize giderken halatlara takılmış bir gemiyi de sürükledi. Adam haykırdıysa da diğerleri yapabilecekleri bir şey olmadığı için sadece suya giden direğe ve arkadaşlarına baktılar. Direk geminin yanında adamla birkaç kez suyun yüzüne çıktı, sonra kayboldu. Wing ve diğerleri başlarını çevirince deli gibi fırtınaya kafa tutan Blackthorn'u gördüler. Haç çıkararak duaya başladılar. Denize düşmemek için sımsıkı tutunmuşlardı. Bazıları korkudan ağlıyordu. Geçit genişler gibi oldu ve gemi bir an ağırlaştı ama sonra birden yine daraldı geçit. İki tarafta korkunç sarp kayalar vardı. Blackthorn hala dümende savaşıyordu. Gücü gittikçe azalmaktaydı. Gözlerini karşıya dikmeye çalıştı. Fakat etrafı bulanık görüyor, renkler ve şekiller birbirine karışıyordu. Gemi dar boğazda sıkışmıştı. Tam o sırada karinası dipteki çamurlu kayalara süründü. Bu çarpma geminin başını çevirdi. Dümen birden döndü, sonra denizle rüzgar da yardıma geldiler ve tekneyi boğazın gerisindeki koya götürdüler. 1. Bölüm 1. Blackthorn birden uyandı. Bir an düş gördüğünü sanmıştı. Çünkü karadaydı ve bulunduğu odada inanılacak gibi değildi. Bu çok küçük ve temiz odanın zemini hasırlarla kaplanmıştı. Kendisi kalın bir örtünün üstünde yatıyordu. Üstüne de başka bir örtü örtülmüştü. Tavan cilalı sedir ağacındandı. Duvarlar da öyle. Duvar aralarındaki dikdörtgen biçimi açıklıklara şeffaf olmayan kağıtlar gerilmişti. Bunlar ışığı hoş bir biçimde loşlaştırıyordu. Yanında da küçük tasların durduğu kırmızı bir tepsi vardı. Bunlardan birindeki pişirilmiş soğuk sebzeydi. Adam baharatlı sebzeleri tadını fark etmeden yuttu. Öbür tasta balık çorbası vardı. Blackthorn bunu da bitirdi. Bir başka tastaysa buğday veya arpa unundan bir bulamaç vardı. Bunu da eliyle yiyiverdi. Testideki suyun tadı da bir garipti. Sıcak ve acımsı suyu kana kana içti. Sonra duvardaki haçı fark etti. Dehşetle burası bir İspanyol ya da Portekizli'nin evi mi diye düşündü. Japonya'ya mı geldim yoksa Çin'de miyim? Duvarın bir bölümü kayarak açıldı. Orta yaşlı, yuvarlak yüzlü, tıknaz bir kadın kapının yanında diz çökerek gülümsedi. Cildi altın rengi, çekik gözleri ve dikkatle tepeye toplanmış saçları simsiyahtı. Gri ipek bir entari, kısa beyaz çoraplar giymiş, beline kalın mor bir kuşak takmıştı. Kadın, ''Golşu jinsama gokibun, va ikahu desuka'' dedi. Adamın boş gözlerle bakması karşısında durdu ve sorusunu tekrarladı. Blackthorn atıldı. Burası Japonya mı Çin mi? Kadın boş gözlerle onu süzdü ve sonra yine adamın anlamadığı bir şeyler mırıldandı. Blackthorn ancak o zaman çıplak olduğunu fark etti. Elbiseleri görünürlerde yoktu. İşaretle giyinmek istediğini anlattı. Sonra yemek kaselerini gösterdi. Kadın onun hala aç olduğunu anladı. Gülümseyerek eğilip selam verdi ve kapıyı kapattı. Blackthorn bitkin bitkin yatarak kafasını toplamaya çalıştı. Demir attığımı hatırlıyorum. Bana Wing yardım etti galiba. Bir koya girmiştik. Dalgaların sahile çarptığını duyuyorduk. Fakat her şey güvendeydi. Sahilde ışıklar vardı. Sonra kamerama indim ve etraf simsiyah oldu. Başka bir şey anımsamıyorum. Karanlıkta ışıklar belirdi ve yabancı sesler duydum. Ben önce İngilizce sonra Portekizce konuştum galiba. Yerlilerden biri de Portekizce konuşuyordu. Yoksa Portekizli miydi? Hayır, yerliydi sanırım. Ondan sonra beni taşıyıp buraya getirdiler herhalde. Yüksek sesle bu kadar yumuşak ve sıcak gelen bu yatak olsa gerek dedi. Şimdiye kadar hiç ipek yatakta yatmamıştım. Bitkinliği galip geldiği için yine uyuyakaldı. Uyandığında toprak kazelerde yine yiyecek vardı. Giyim eşyalarını da dikkatle katlayıp yanına koymuşlardı. Hepsi yıkanmış ve büyük bir özenle dikilip yamanmıştı. Fakat bıçağıyla anahtarları yoktu. Hemen bir bıçak ya da tabanca bulmalıyım diye düşündü. Gözleri yine haça gitti. Ömrü boyunca kılavuz kaptanlarla gemicilerin Portekiz'in doğusundaki gizli imparatorluğunun zenginliklerinden söz ettiklerine tanıklık olmuştu. Orada altın demir kadar ucuz, zümrüt, yakut, pırlanta ve zafirler de bir sahildeki çakıl taşları kadar boldu. Yerlilerin Katolik oldukları doğruysa diye düşündü. Bir an önce silahlanıp Erasmus'un toplarından birinin arkasına geçmem yerinde olacak. Yemekleri yutup giyindi, ayağa kalkınca sendeleyerek durdu. Her zaman sallanan gemiden ayrılıp sahile çıkınca böyle olurdu. Çizmeleri yoktu. Kapıya giderken yine yalpaladı ve doğrulmaya çalışırken eli ince duvara geldi. İnce tahtalar onun ağırlığını çekecek gibi değildi. Tahtalar parçalandı ve kağıt da yırtıldı. Blackthorne doğruldu, koridordaki kadın kendisine dehşetle bakıyordu. Bu tertemiz odayı böyle altüst ettiği için sıkılarak ''Özür dilerim, çizmelerim nerede?'' dedi. Kadın yine boş gözlerle bakıyordu. Az sonra koşarcasına giderek başka bir kapıyı açtı. Gelmesi için adama işaret etti. Konuşmalar ve akarsuyun sesi yankılanıyordu. Blackthorne kapıdan geçince kendisini boş sayılacak başka bir odada buldu. Oradan bir verandaya çıkılıyor ve birkaç basamakla etrafında yüksek duvarı olan küçük bir bahçeye iniliyordu. Bu ana kapının önünde iki yaşlı kadın, kırmızı entariler giymiş üç çocuk ve bahçıvan olduğu belli olan elinde tırmık tutan bir adam vardı. Hepsi de birden çok ciddi bir tavırla selam verdiler ve başlarını eğerek öylece kaldılar. Blackthorne o ana dek böyle bir bahçe görmemişti. Küçük bir çağlayan, bir akarsu, minik bir köprü, özenle düzenlenmiş çakıllı bahçe yolları, kayalar, çiçekler ve fidanlar. Ne kadar temiz diye düşündü, ne kadar düzenli. Sonra sıcak güneşte sırtını bir direğe dayayarak oturdu. Sadece kalçalarına bir bez sarmış yaşlı bahçıvanın tertemiz bahçede çalışmasını seyretmeye koyuldu. Acaba süvari sağ mıydı? Kaç gün uyumuştu? Uyanıp yemek yediğini ve tekrar uykuya daldığını hatırlıyordu. Birbirinin ardından koşan çocuklara bakarken bahçıvanın çıplaklığından utandı. Çünkü adam eğilince ya da çömelince her tarafı gözüküyordu. Çocukların bunu fark etmez gibi davranmalarına da şaşmıştı. Duvarın üstünden diğer evlerin yassı taş veya ot kaplı damlarını görüyordu. Uyumak istiyordu ama kendisini zorlayarak kalkıp bahçe kapısına gitti. Bahçıvan gülümseyip eğildi ve selam verdi. Sonra kapıyı açmaya koştu. Yine eğilerek selam verdi. Köy doğuya bakan yarım ay biçimindeki limanın kıyısındaydı. Blackthorne'un o güne dek görmediği tipte 200 kadar ev sahile doğru inen dağa yaslanmıştı. Rıhtım taş döşeliydi ve gemilerin yaklaşması için taş bir iskele vardı. Erkeklerle kadınlar balık temizliyor, ağ örüyorlardı. Kuzeyde eşsiz bir tekne yapılmaktaydı. Limanda da aynı biçimde pek çok tekne vardı. Erasmus da sahilden 15 metre kadar ileriye, epey derin suya demirlemişti. Baştan 3 halat atılmıştı. Blackthorne kim yaptı bunu diye düşündü. Geminin etrafını yabancı tekneler almıştı. Erasmus'ta da yabancılar vardı. Kendi personeli neredeydi acaba? Çevreyi incelerken birden pek çok kimsenin kendisini seyretmekte olduğunu gördü. Adamlar onun fark ettiğini anlayınca saygıyla eğilerek selam verdiler. Blackthorne da çaresiz karşılık verdi. Bu insanlar renk renk kelebekleri andırıyorlardı. Fakat bir gariplik vardı. Birden durumu anladı. Adamlarda silah yoktu. Ne bir kılıç ne de ateşli silah görmüştü. O sırada başı tıraşlı, sadece tepesinde biraz saç bırakılmış olan adamı görünce büyük bir korkuya kapıldı. Rahibi İspanyol ya da Portekizli olduğu belliydi. Cübbesi turuncuydu ama kemerine taktığı tesbih ve haçı tanımamaya olanak yoktu. Yüzünden de düşmanlığı okunuyordu zaten. Rahip demirli Erasmus'a bir göz attı. Blackthorne adamın daha ince, hızlı ve yeni tipteki ticaret, savaş gemisinin Hollanda veya İngiltere'ye ait olduğunu anladığını da hissetti. Rahibin yanında siyah saçlı, siyah gözlü 10 kadar yerli vardı. Aralarından biri parmak arasından geçen sandaletleri dışında rahip gibi giyinmişti. Diğerleri renk renk entariler, bol pantolonlar giymişlerdi ama hiçbiri silahlı değildi. Blackthorn vakit varken kaçmayı istedi. Fakat ne bunu yapacak gücü ne de saklanacak yeri vardı. Boyu, iriliği ve gözlerinin rengi yüzünden bu dünyanın yabancısıydı. Duvara dayanarak bekledi. ''O bir Hollanda korsan gemisi. Sen dinsiz bir Hollandalısın, korsansın. Tanrı sana acısın.'' dedi rahip. ''Biz korsan değiliz. Düşmanlarımız bir yana daima barışsever tüccarlarız. Ben o geminin kılavuzuyum. Ya sen kimsin?''
''Peder Sebas diyor. Buraya nasıl geldin?''
''Rüzgar bizi bu sahile attı. Burası neresi, Japonya mı?'' Rahip sabırsızlıkla söylendi.
''Evet, Japonya, Nippon.''
Sonra dönerek yanındaki adamların en yaşlısıyla Japonca konuşmaya başladı. Güçlükle konuşurken eliyle Blackthorn'u işaret ediyordu. Adamların hepsi de şaşırdılar. Biri kendisini korumak ister gibi haç çıkardı.
''Hollandalılar dinsiz, asi ve korsandır. Adın ne?''
''Burası bir Portekiz sömürgesi mi?'' Rahibin kanlı gözleri pek sertti.
''Köyün reisi gerekli yere senden söz etmiş. Günahların seni yakaladı sonunda. Adamlarının geri kalanı nerede?''
''Fırtına bizi buraya attı. Yiyecek, su ve gemimizi onaracak zamana ihtiyacımız var. O zaman gideceğiz. Her şeyin bedelini ödeyebiliriz.''
''Adamların nerede?''
''Bilmiyorum, herhalde gemideler.'' Rahip yine köyün reisini sorguya çekti. Sonra Blackthorn'a döndü.
''Burada suçluları çarmıha gererler kılavuz, öleceksin. Daimyo yanında samuraylarıyla geliyor, Tanrı sana acısın.''
''Daimyo da ne?''
''Feodal bir derebeyi, bütün bu bölge ona aittir. Buraya nasıl geldin?''
''Ya samuray?''
''Savaşçı, asker, savaşçılar sınıfının üyeleri.''
Rahibin hiddeti gittikçe artıyordu.
''Nereden geldin, kimsin?''
Blackthorn onu şaşırtmak için ''Lehçeni tanıyamadım.'' dedi. ''İspanyol musun?''
''Portekizliyim. Sana Portekiz'den Peder Sebastu'yu olduğumu söyledim. Böyle iyi Portekizciyi nereden öğrendin sen?''
Blackthorn onun damarına bastı. ''Fakat İspanya ile Portekiz aynı ülke artık. Sizi aynı kral yönetiyor.''
''Biz değişik ülkelerin insanlarıyız. Kendi bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Deniz aşırı topraklarımız tümüyle ayrı. Evet, ayrı. Kral Philip ülkemi çaldığı sırada buna razı oldu.''
Rahip Sebastu hiddetine güçlükle engel oldu.
20 yıl önce zor kullanarak ülkemi ele geçirdi. Şimdi Kral Philip'in oğlu bizi yönetiyor ama o da gerçek kralımız değil. Yakında kendi kralımıza kavuşacağız yine. Söylediğim gibi ben İspanyol değil Portekizliyim. Cizvit mezhebindenim.
Aman onlardan biri, bir Cizvit.
Evet, Tanrı ruhuna acısın.
Rahip hiddetle Japonca bir şeyler söyledi ve adamlar Blackthorn'un üstüne yürüdüler. Blackthorn gerileyerek duvara dayandı ve adamlardan birine bir yumruk attı. Ama diğerleri başına üşüştüler.
''Nani Goto da?''
Birden gürültü kesildi. Genç adam 10 adım ötedeydi. Dar pantolon, tahta ayakkabı ve bir kimono giymişti. Kemerine de kınlı 2 kılıç takılıydı. Biri daha çok hançere benziyordu. Diğeri uzun ve hafifçe kıvrık olan çift taraflı bir kılıçtı. Adam elini kayıtsız bir tavırla bu kılıcın kabzasına dayamıştı. Daha sert sesle sordu.
''Nani Goto da?''
Kimse cevap vermeyince ses yükseldi.
''Nani Goto da?''
Japonlar dizüstü çökerek başlarını yere sürdüler. Yalnız rahip ayakta kaldı. Selam verip güçlükle durumu anlatmaya çalıştı. Ama genç adam onun sözünü keserek köyün reisine işaret etti.
''Mura!''
Mura başını kaldırmadan anlatmaya başladı. Birkaç kez Blackthorn'u ve bir kez gemiyi, 2 kez de rahibi işaret etti. Silahlı adam küstah bir tavırla Mura'yı sorguya çektikten sonra bir şeyler söyledi. Sonra küçümseyen bir tavırla elini rahibe doğru salladı. Köyün reisi rahibe bir şey sordu. Rahip kıpkırmızı kesildi. Blackthorn'dan bir baş kısa, yakışıklı yüzü çiçek bozuğu ve bir hayli de genç olan adam dikkatle yabancıya bakıyordu.
''Onu şu ittai doko kara kitonado, doko no kuni namunada.''
''Rahip kasigi omisan, nereden geldiğini ve milliyetini soruyor.'' diye sözlerini çevirdi. Blackthorn endişeyle sordu. ''Mr. Omisan daimyo mu?''
Hayır, kendisi samuray. Bu köyün yönetimi ona verilmiştir. Soyadı Kasigi, adı Omi. Bizde daima soyadları önce söylenir. San da saygıdeğer anlamına gelir. Nezaket göstermek için bu bütün isimlere eklenir. Burada terbiyesizliğe dayanamazlar. Çabuk cevap ver.
Amsterdam'dan geliyorum İngilizim.
Rahip Sebastio şaşkınlığını gizleyemedi. Samuraya İngiliz dedi, İngiltere. Sonra anlatmaya başladı. Ancak Omi sabırsızlıkla onun sözünü keserek bir şeyler omurdandı.
Omi-san başkanlarının sen olup olmadığını soruyor. Köy reisine göre sadece birkaç dinsiz sağ olup onlar da ağır hastaymış. Süvariniz var mı?
Blackthorn karaya çıktıkları için süvarinin emrinde olması gerektiğini bilmekle birlikte onların başkanı benim diye cevap verdi. Ben emir veriyorum.
Süvari Spielberg'in sağlam ve sağlıklıyken bile kimseye emredemediğini bildiği için böyle konuşmuştu.
Samuray yine bir şeyler söylendi.
Omi-san lider olduğun için köyde serbestçe dolaşabileceğini söylüyor. Efendisi yani Daimyo gelene kadar her istediğini yapabileceksin. Ancak sizin için Daimyo karar verecek. O zamana kadar köy reisinin evinde misafir olacaksın. Ama köyden ayrılmaya kalkmayacaksın, anlıyor musun?
Evet, yalnız mürettebatım nerede?
Rahip Sebastio rıhtımın orada bazı evleri işaret etti. Omi'nin kararı ve sabırsızlığı yüzünden endişelendiği belliydi.
İşte özgürlüğünün tadını çıkar korsan, kötülüğünün cezasını.
Omi Blackthorn'a döndü.
Bakari Musuka, sana anlıyor musun diyor.
Japonca evet nasıl deniliyor?
Rahip Samura'ya baktı.
Bakari Musu.
Omi küçümseyen bir tavırla elini sallayarak onları savdı. Herkes yerlere kadar eğildi. Sadece bir adam kasıtla selam vermeden doğruldu. Öldürücü kılıç inanılmaz bir hızla hareket etti. Adamın kafatası omuzlarından uçmuştu. Kanlar toprağa yayılırken başsız beden birkaç kez sarsılıp hareketsiz kaldı. Rahip dayanamayarak bir adım geriledi. Sokakta kimse kılını bile kımıldatmamıştı. Başlarını eğmiş öylece duruyorlardı. Blackthorn dehşetten dona kalmıştı.
Omi kayıtsız bir tavırla ayağını cesedin üstüne dayadı. Gitmeleri için işaret etti.
İki Nasai!
Adamlar yine yerlere kadar selam verip uzaklaştılar. Rahip uzun bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Omi gözlerini kısarak onu izledi. Sonra Blackthorn'u süzdü. Blackthorn geri geri gitti ve epey uzaklaşınca da köşeyi dönüp kaçtı. Omi kahkahalarla gülüyordu. Gülmesi sona erince de kılıcını iki eliyle tutarak cesedi küçük parçalara ayırmaya başladı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.